Ayrım 8, sayfa 91. 283. Öcalan'ın 21 Mart çağrısı. Abdullah Öcalan 21 Mart 2013 günü AKP-PKK ortaklarının programını Diyarbakır'da Nevruz kutlamasına yolladığı bildiriyle ilan etti. Dipnot, 22 Mart 2013 günü gazetelerde çıkan bildirinin tam metni Özgür Gündem'de yayınlandı. Öcalan'ın 21 Mart 2013 açıklaması konusundaki değerlendirmemiz için Bakanı Doğu Perinçek, Türkiye işte şimdi ileri karakol oluyor. Aydınlık 23 Mart 2013. Abdullah Öcalan'ın 21 Mart çağrısından 2 gün önce Aydınlık'ta şöyle yazdık. Abdullah Öcalan yarın değil öbür gün genişletilmiş Misak-ı Milli çağrısını yapacak. Adını ben koydum ama içeriği böyle perdelenecek. İsmi verirken esin kaynağım ABD'nin genişletilmiş Orta Doğu projesi yani GOKAP. İlk adı BOP. Bu genişletilmiş sıfatı insanın yüreğine ferahlık veriyor. İçiniz genişliğe genişliğe içselleştirin diye üretilmiş bir marka. Kanlı iç ve dış savaşlara çok güzel bir ambalaj. PKK lideri Abdullah Öcalan'ın öbür gün yapacağı çağrı Tayyipistan Cumhuriyeti çağrısıdır. Eskiden ikinci cumhuriyet deniyordu. APO, Misak-ı Milli perdesi altında yeni cumhuriyetin sınırlarına ta Musul'a kadar uzanacağını ilan edecektir. Türk-Kürt ittifak görüntüsü de Tayyip Erdoğan, Abdullah Öcalan, Barzani üçlüsünün petrol kumpası ilan edilecektir. Yine bakınız Doğu Perinçek APO'nun genişletilmiş Misak-ı Milli çağrısına 2 gün kaldı. Aydınlık 19 Mart 2013. ABD'nin Türkiye himayesinde Kürdistan planını ilk kez 2000'e doğru 6 Mart 1988 tarihli yazısında Pentagon'un Kürt senaryosu başlığıyla yayınlamıştık. Tam 25 yıl olmuş. Ayrıca Bakanı Doğu Perinçek, Türk sorunu kaynak yayınları 1. basım İstanbul Haziran 1990'ın sayfa 229. Bu programı etmişleri Hakan Fidan APO'ya yazdırdı. Program, Batı güdümlü gericiliğin 90 yıllık karşı devrim ve intikam programıdır. Programın en temel maddelerini Öcalan'ın ağzından sıralıyoruz. 1. Mezhepler ve tarikatlar sistemi. Ezilen mezhepleri, tarikatları ve diğer kültürel varlık sahiplerini, işçi sınıfının temsilcilerini, sistemden dışlanan herkesi, çıkışın yeni seçeneği olan demokratik modernite sisteminde yer tutmaya, zihniyet ve formunu kazanmaya çağırıyorum. 2. İslam bayrağı altında Osmanlı özlemi. Bugün kadim Anadolu'yu Türkiye olarak yaşayan Türk halkı bilmeli ki Kürtlerle 1000 yıla yakın İslam bayrağı altındaki ortak yaşamları kardeşlik ve dayanışma hukukuna dayanmaktadır. 3. Orta Doğu'ya Haçlı terör seferi. Misak-ı Milli'ye aykırı olarak parçalanmış ve bugün Suriye ve Irak Arap Cumhuriyeti'nde ağır sorunlar ve çatışmalar içinde yaşamaya mahkum edilen Kürtleri, Türkmenleri, Asurileri ve Arapları birleşik bir milli dayanışma ve barış konferansı temelinde kendi gerçeklerini tartışmaya, bilinçlenmeye ve kararlaştırmaya çağırıyorum. Tıpkı yakın tarihte Misak-ı Milli çerçevesinde Türklerin ve Kürtlerin öncülüğünde gerçekleşen Milli Kurtuluş Savaşı'nın daha güncel, karmaşık ve derinleşmiş bir türevini yaşıyoruz. 4. Türkiye'de iç savaş ve kaos. Son 200 yıllık baskıcı ve inkarcı anlayışlar, Arabi, Türkiye, Farisi, Kürdi toplulukları, ulus devletçiklere, sanal sınırlara, suni problemlere gark etmeye çalışmıştır. 5. Çağdaş toplum karşıtlığı. Tek uluslu coğrafyalar oluşturmak bizim aslımızı ve özümüzü inkar eden modernitenin hedeflediği insanlık dışı bir imalattır. 6. Cumhuriyet düşmanlığı. Kapitalist moderniteye dayalı son yüzyılın baskı, imha ve asimilasyon politikaları halkı bağlamayan dar seçici bir iktidar elitinin tüm tarihi ve de kardeşlik hukukunu inkar eden çabalarını ifade etmektedir. İyice açığa çıkan bu zulüm cenderesinden ortaklaşa çıkış yapmak için hepimizin Orta Doğu'nun temel iki stratejik gücü olarak kendi öz kültür ve uygarlıklarına uygun şekilde demokratik modernitemizi inşa etmeye çağırıyorum. Eylem planına gelince, Öcalan PKK'nın silahlı güçlerini Suriye, Irak ve İran'a yerleştirileceğini ve gerillanın orada büyütüleceğini BDP yöneticileri aracılığıyla daha önce kamuoyuna duyurmuştu. İmralı tutanaklarının en önemli cümleleri onlardı ve sürecin şifresi de işte bu plandadır. Türkiye 60 yılı aşan bir süredir NATO ülkesidir. O nedenle Batı Asya halkları ve ülkeleri tarafından hep ABD'nin ileri karakol olarak görülmüştür. Ancak Türkiye bu ileri karakol görevini geçmişte eyleme dökmedi. 1950'lerde, 1960'larda, 12 Mart ve 12 Eylül dönemlerinde, 1991 ve 2003 Körfez savaşlarında Türkiye hiçbir zaman komşuları Suriye, Irak, İran'a karşı savaşa sürülemedi. İleri karakol karakol olarak kaldı fakat silahlı harekat yapmadı. 1 Mart 2003 günü ABD ordusuna geçiş ve koşullanma tezkeresinin reddedilmesini Türkiye'nin büyük bir belanın içine yuvarlanması direkten dönmüştü. Ülkemiz İskenderun'dan Hakkari'ye kadar ABD'nin askeri işgaline düşüyor ve Irak'ın üzerine sürülüyordu. Buna İşçi Partisi, TSK, CHP ve AKP'nin 90'ın üzerinde milletvekili karşı koymuş ve plan bozulmuştu. Şu anda Türkiye 2003 yılı 1 Mart'ından çok daha tehlikeli bir yere gelmiş bulunuyor. Türkiye, daha doğrusu Tayyipistan, dünyanın en büyük terör ithalatçısı, ihracatçısı haline getirilmiştir. Tayyipistan, Gladio'nun karargahıdır. Gladio kendi tarihinin en büyük operasyonunu yürütmüştür. Gladio'nun dünya ölçeğinde en önemli aktörleri şu anda şöyle sıralanabilir. 1. Tayyip Erdoğan, 2. Abdullah Gül, 3. Fethullah Gülen, 4. Abdullah Öcalan, 5. Barzani, 6. Murat Karayılan. Tayyip Erdoğanlar PKK'nın silahlı güçlerini Suriye'ye, Irak'a ve İran'a yıkıcı ve bölücü amaçlarla yerleştirmeye girişimindeler. Tek soru her şeyi aydınlattı. Tayyipistan arkasını ABD ve İsrail'e yaslamadan İran ve Irak ve Suriye'ye karşı terör rejimine kalkışabilir mi? İşte şimdi Türkiye ABD emperyalizmine eylemli olarak ileri karakolu olmuştur. Ve Tayyipistan'ın komşularımıza yaptığı hançer, sapladığı hançer her an dönüp Türkiye'yi parçalama eğilimindedir. Bütün bunları ancak Türk ordusunu sindirerek ve İşçi Partisi gibi yurtsever güçleri bastırarak uygulayabilirlerdi. Türkiye Gladio ile 12 Mart'larda, 12 Eylül'lerde tanışmıştı. Şu anda girdiğimiz süre çok daha tehlikelidir ve çok daha kanlı boyutlar taşıyor. Ve çok acıdır. Kürt halkını ateşe sürülen piyon halk haline dönüştürmek istediler. 21 Mart 2013 Nevruz Bayramı, ileride Kürt halkı tarafından piyonlaşma bayramı olarak acı ve utançla hatırlanacak ve mahkum edilecektir. Kalabalıklar kimseyi aldatmasın. Hitler'in meydanlarda topladığı kalabalıklara bakınız ve bir de o kalabalıkları 1945 yılında ABD işgal ordusunun kamyonlarından düşen patatesleri kapmak için birbirleriyle itişip kakıştıkları acıklı tablolara. İmralı sürecinin getireceği barışı Abdullah Öcalan çok güzel özetledi. Çekildiğimiz alanda gerilleri daha da büyüteceğiz. Çekilirsek gerilla biter görüşüne katılmıyorum. Suriye var, İran var. Şu an Suriye'de 50 bin, Kandil'de 10 bin, İran'da 40 bin var. Dipnot, İmralı tutanakları, Milliyet, 28 Şubat 2013. Abdullah Öcalan, PKK'nın yönettiği silahlı güçlerin önüne bir görev koydu. Suriye'de, İran'da, Irak'ta, Kandil, gerillayı daha da büyütmek. Silahlı güçler için verilen sayılar APO'nun her zamanki abartmalarıydı. Ancak burada önemli olan bir sayılar değil, gerillayı büyütme göreviydi. PKK yeni döneminde İran, Irak ve Suriye'de silahlı güç büyütecek. APO'nun Türkiye'ye getirdikten talip olduğu devlet hizmet görevi bakın nerelere vardı. Kürt, Mehmet, nöbete. Peki, İran, Irak ve Suriye devletleri kendi topraklarında silahlı güç büyütülmesini nasıl karşılayacak? Hoş geldiniz, buyurun büyütün mü diyecek? PKK'nın silahlı güçleri İran, Irak, Suriye silahlı güçleriyle çarpışırken sıkışınca nereye kaçacak? Tayyipistan topraklarına. Başka deyişle Kandil üssü Türkiye topraklarında kurulacak. Türkiye rejim değiştirip Tayyipistan olunca terör ihracı tavan yapacak. Bugün Suriye'ye ihraç edilen terör yalnızca bir başlangıç. İmralı projesi hayata geçince İran, Irak bizim terör ithalatçımız olacaklar. Tayyipistan terör ihracında dünyanın bir numarası haline gelecek. Tayyipistan'da dış ticaret açığı diye bir şey kalmayacak. Terör ihracına karşılık Tayyipistan beyleri Kuzey Irak petrolünün yağmasından pay alacak. Memo'nun ve Mehmetçinin kanıyla petrol ithal edeceğiz. Ekonomimiz Müslüman kanıyla uçuşa geçirilecek. İsrail ile ilişkilerimiz zirveye çıkacak. Abdullah Öcalan yeni görev uygun olarak Abdülhamit de övüyor. Abdülhamit'in Kürtlere yer verdiğini söylüyor. Hamidiye alayları İmralı projesinin yeni esin kaynağı. Peki İran, Irak ve Suriye'de büyütülen gerilla Hamidiye alayları mı olacak? Hayır. Hamidiye alayları feodal bir imparatorluğun halk üzerindeki tahakkümünün silahlı gücüydü. İran, Irak ve Suriye'de büyütülen PKK kuvvetleri Obama alaylarını oluşturacak. Dipnot bakınız Doğu Perinçek, Murat Karayalan Obama alaylarının komutanı mı oluyor? Aydınlık 11 Mart 2013. Hayır. Bu gelenek zaten var. Barzani'nin siyahi peşmergeleri uluslararası yöne sahip. Şimdi o siyahi peşmergelerinin yanında bir de Obama alayları kurulacak. Obama alayları ismi siyahi peşmergelerinden daha sevecen hiç olmaz siyahi yok. Ayrıca Obama'nın dedesinin Müslüman olduğu söyleniyor. Böylece Tayyip Erdoğan, Abdullah Gül, Abdullah Öcalan işbirliğine hazırlanan yeni anayasa da Kürt kimliğinin eylemli tanımı da belirmiş oluyor. Obama'nın askeri olmak. Kürdümüz Türk olmaktan kurtuluyor ve Obama'nın askeri oluyor. Ne mutlu Türk değilim diyene. Ne mutlu Obama'nın askerlerine. Türkiye'nin değerim karşı değerim denklemi böyle kurulmuştur. Mustafa Kemal'in askeri olmazsanız Obama'nın askeri olursunuz. Türk bayrağının altından kaçarsanız elinize Amerikan bayrağı verirler. 3. PKK'nın bugünkü mevzilenmesi ve pratiği. 3.1. PKK'nın Türkiye düşmanlığı. PKK'nın mevzilenmesi ve pratiği iki sözcükle özetlenebilir. Türkiye düşmanlığı ya da bugün daha da anlamlı hale gelen deyişle Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı. Türkiye Cumhuriyeti düşmanlığı artık çok açık görülüyor ki AKP ile kurulan ortaklık eliyle yürütülen bir halk düşmanlığıdır. APO'nun 21 Mart 2013 günü Diyarbakır Nevruz'unda ilan ettiği bildiri milli devleti somut olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin yıkma programıdır. Ancak yalnız devlet olarak Türkiye Cumhuriyeti'nde değil, Türkiye halkına karşı savaş ilan edilmiştir. Bu program 3 maddede özetlenebilir. 1. Yobaz diktası. 2. Komşulara terör ihracı. 3. İç savaş ve kaos zemininin oluşturulması. Bu 3 maddelik bildiriyle somut olarak kadınlar, çağdaş toplumun insanları, özgürlük isteyen yurttaş, mezhep ayrımcılığının hedefi olan Aleviler, Şiiler ve benzeri Haçlı seferlerinde ateşe sürüleceği ilan edilen Mehmetçikler ve Kürt gençleri, Gladio rejiminin hedefi olan halk, geniş halk kitleleri, Haçlı'ya teslim olmayan Müslümanlar, anayasa dışına sürülmek istenen Türk milleti, çarşılarda güvenlik isteyen esnaf ve zanaatkar, emekçiler, toplum olarak bütün Türkiye halkı düşman ilan ediliyor. Türkiye ölçeğindeki bu gerici halk düşmanı mevzilenme kuşkusuz bölge çapındaki mevzilenmenin bir parçasıdır. 3. 2. ABD ve İsrail'in Kürt koridorunda mevzilenme. Bugün PKK'nın bölgemizi hangi güçlerle mevzilendiğini saptırmak Türkiye solu için doğru siyaseti belirlemenin temel şarttır. PKK ön hattı da İran, Irak ve Suriye'ye karşıdır. ABD ve İsrail'in düşmanlarına karşı saf tutmuştur ve ABD İsrail planlarında açıkça yer almaktadır. Bu uluslararası plandaki sınırsal mevzilenmedir. Bu saptamayı herkes yapıyor. İran, Irak ve Suriye'de resmi açıklamalarında PKK'nın ABD ve İsrail cephesinde yer aldığını sık sık belirtiyorlar. Artık saflaşma bütün açıklığıyla ortaya çıkmıştır. Abdullah Öcalan önce 23 Şubat 2013 günü BDP heyetiyle görüşmesine ve arkasından 21 Mart 2012 günü Diyarbakır Nevruz'unda okunan açıklamasında ABD, İsrail ve Tayyip Erdoğan iktidarıyla birlikte Suriye, Irak ve İran'a karşı mevzilendiğini ilan etmiştir. Bu mevzilenme ABD, İsrail ve Tayyip'in ortaklığına kendisini sunma ölçülerindedir. Dipnot: Abdullah Öcalan'ın 23 Şubat 2013 günü BDP heyetiyle İmralı cezaevinde MİT denetiminde yaptığı görüşme için bakınız İmralı tutanakları, Milliyet 28 Şubat 2013 ve 21 Mart 2013 günü Diyarbakır'da okunan açıklaması için bakınız 22 Mart 2013 günlüğü gazeteler. Mevzilenme lafta değildir, eylemdedir. PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD, Suriye ordusuna karşı ABD, Tayyipistan güdümlü El-Kaide türünden terör örgütleriyle birlikte savaştı. PKK'nın Kandil Karargahı ve Öcalan, Irak hükümetinin Dicle ordusunu kurması üzerine ABD, İsrail ve Barzani ile birlikte Irak yönetimine karşı savaş açacağını ilan etmiştir. AKP, Türkiye içinde de ABD İsrail güdümündeki TÜSİAD, TESEV gibi mafya sermayesi de AKP ile birliktedir. Bütün bu güçler, Kemalist devrimin bütünüyle tasfiyesi, milli devletin tasfiyesi, milletin dağıtılması, vatanın parçalanması programında açık işbirliği içindedirler. 12 Haziran 2011 seçimlerinin sonuçlarını bu işbirliği belirlemiştir. ABD ve İsrail, AKP marifetiyle PKK'yı yasallaştırmış, yurtsever güçleri sindirmiş, PKK'nın Güneydoğu bölgemizde fiilen hükümetçikler kurmasını desteklemiştir. ABD'nin Büyük Orta Doğu projesi gelişmiş Kürt koridoruna dayanmıştır. Şu anda Batı Asya'daki cepheleşme Kürt koridoru eksenindedir. Ancak ABD'nin bu son mevzisi de dağılmaktadır. Washington yetkililerinin ilan ettiği Kürt koridoru bir ABD-İsrail koridorudur. Bu koridor Irak, Suriye ve Türkiye toprakları üzerinden açılıyor ve İran'ın üzerindeki tehdidi ağırlaştırıyordu. Bu durumda koridor bir bölme projesidir. Koridordaki saflaşma, bölenler ile bölünmeye direnenler arasındadır. Kürt koridoru, Irak'ın kuzeyindeki Barzanistan'ın Doğu Akdeniz'e çıkması olarak tanımlandı. Bu arada Irak'ın buğday ambarı olan Tarafar'da Kürt koridoru içinde kalıyor. Kürt koridoru petrol, buğday, deniz kapısıdır. Kürt koridorunu açma kararında olanlar ABD ve İsrail'dir. İkisi Suriye'yi bölmek peşindeydiler. Bugün kayıya dayandıkları ortaya çıkmıştır. Ancak Suriye harekatının başlarında Obama'nın danışmanlarından Kaan'la önümüzdeki süreçte Suriye'nin dört parçaya bölüneceğini yazmıştı. Dipnot: Frank Jacobs and Para Kaan'la The New World, The New York Times Sunday Review 22 Eylül 2012. Kürdistan'ın mimarı Henry Berkey, Türkiye'ye Suriye'deki Kürdistan'a alışın çağrısını yapmıştı. Dipnot: M. Ali Güler, Aydınlık 3 Kasım 2012. Washington Enstitüsü mensuplarından Soner Çağatay, 24 Ekim 2012 günü raporunda Suriye'nin kuzeyinde bir Kürdistan kurulmasının Türkiye için yüzyılda bir yakalanacak fırsat olarak belirtiyordu. Fırsata bakın siz. Aktaran, dipnot, Deniz Hakan, Aydınlık, Kasım 2012. Kürt koridorunun ABD ve İsrail'den sonra en heveslisi PKK'ydı. Kürt koridorunda PKK, PYD, Barzani eline verdiler. 2012 yılı Nisan ayı sonundaki ABD gezisinden sonra Gülten Kışanak, ABD'nin PKK hakkındaki tutumunu şöyle özetledi. ABD Kürt sorununu çok iyi anlamış. PKK'nın Kürt sorununun önemli bir parçası olduğunu, Kürt sorunu çözülecekse PKK'nın da bununla birlikte çözülmesi gerektiğini söylüyorlar. PKK'nın yasal partisi olduğunu gizlemeyen BDP'nin eş başkanı ABD'den rol talep ettiğini açık açık vurguladı. Dipnot, Radikal ve Cumhuriyet 3 Mayıs 2012. Yeni BDP eş başkanlarından Demirtaş ve Diyarbakır Belediye Başkanı Baydemir, Suriye'nin bölünmesi ve başkenti Kamışlı olan bir özel Kürdistan için yüreklerinin çarptığını belirttiler. Dipnot, Milliyet 28 Temmuz 2012 ve Sözcü 29 Temmuz 2012. PKK güdümündeki Demokratik Toplum Kongresi eş başkanı Aysel Tuğluk, Esad'ın gideceğini, Suriye'nin parçalanacağını açık açık savunuyor ve Washington koridorlarında Basra'dan Akdeniz'e bir Kürt koridoru planının tartışılmasını sevinçle dile getiriyordu. Dipnot Radikal 2, 23 Eylül 2012. PKK'nın Suriye'deki silahlı örgütü YPG, 2012 yılı Ekim ayında bazı yönetimine ve Beşar Esad'a karşı tavrını şöyle açıkladı. Ülkedeki bazı rejim ve uzantıları Kürt halkına karşı tehdit oluşturuyor ve Kürt ordusu bu tehdide karşı kuruluyor. Beşar Esad rejimine karşı Afrin, Kobane ve Kamışlı'da mücadele verdik. Suriye'deki gelişmelerle birlikte askeri birlik ihtiyacı daha da öne çıktı. Biz YPG genel karargahı olarak Kobane halkı ile tüm halkı Kürdistan halkına şehit sadık Kobane Tugayı'nın kuruluşunu ilan ediyoruz. Bu Tugay, Bağız rejiminden ilk özgür kılınan kent olan Kobane'yi savunacaktır. Dipnot, Namık Durukan'ın haberi, Milliyet 13 Ekim 2012. Murat Karayılan'ın El Cezire televizyonundaki açıklamaları da YPG bildirisine aynı yöndeydi. Artık Esad türü rejimlerin aşılması dönemidir. Bunlar er geç yıkılacaktır. Bu rejim mutlaka yıkılacaktır. Dolayısıyla Esad ısrarcı olmamalı. Dipnot Vatan 14 Ekim 2012. PKK Esad yönetiminin devrilmesini pusuna yatmıştı. Amaçları Suriye'nin bölünmesidir. Çok iyi biliyorlar ki Suriye'nin bütünlüğünü koruyabilmek için tek güç Beşar Esad yönetimidir. O yıkıldı mı Suriye bölünür ve PKK bölücülüğüne gün doğar. Zaten ABD'nin Suriye'ye karşı yıkıcı faaliyetini hedefi de budur. Bu tablo içinde PKK'nın mevzilenmesi çok açıktır. PKK Suriye'nin bölünmesinden yanadır. PKK Beşar Esad yönetimindeki Bağız hükümetinin yıkılmasını istiyor. PKK Basra'dan Akdeniz'e Kürt koridoru planını hayata geçirme planında ABD ve İsrail için başta gelen aktör olduğunu biliyor. Barzanistan'ın Barzani önderliğinde büyüme şansı yoktur. Akdeniz'e ve Diyarbakır'a ulaşan Barzanistan olmaktan çıkar ve PKK yönetimine geçer. Barzani, Güneydoğu'da PKK'ya seçenek olamaz. Barzani, Suriye'nin kuzeyinde yoktur. Barzanistan büyüdü mü Barzani Kuzey Irak'ta da yıkılır. Özetle PKK, Suriye'de açıkça ABD emperyalizmi ve İsrail'in yanındadır ve bütün umudunu emperyalizm ve Siyonizmin başarılarına bağlamıştır. Daha önemlisi PKK'nın Suriye'deki pratiğidir. PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD, Türkiye sınırında bulunan Afrin, Kamışlı ve Kobane gibi Kürt nüfusun yoğun olduğu kentleri Bağız rejiminden kurtarma ve silahla savunma amacını açıkça ilan etmiş ve Suriye hükümetine karşı silahlı eylemlere girişmiştir. PYD Kürt koridorunun olmazsa olmaz piyonudur. Öcalan Suriye'deyken Suriye Kürtleri bütünüyle Suriye muhaberatının denetimindeydi. Öcalan Suriye gizli servisleriyle ilişkisini inkar etmemiştir. Suriye Kürtlerini Bağız rejimine bağlı tutmakla önemli işlev görmüştür. Ancak PKK artık ABD İsrail planı içinde rol üstlenmiştir. Kürt koridorunun açma projesi Suriye'de Bağız yönetimini yıkma hedefine bağlıydı. Boyların ölçüsünü aldılar. PYD Suriye'yi parçalama programında Suriye muhalefetinden çok daha dizginsizdir. Çünkü Suriyeli muhalifler içinde Suriye'nin birliği kaygıları ABD ve İsrail alet olmalarına rağmen vardır. Bunu Irak'ta da gördük. ABD işgaliyle kurulan Irak hükümeti bugün ABD'ye karşı Irak'ın ve Suriye'nin birliğini savunuyor. Tek tek çeşitli kuvvet ve örgütlerin siyasetlerine göz attıktan sonra Kürt koridoru eksenindeki saflaşmayı tablo halinde gösterebiliriz. Kürt koridoru cephesi ABD, İsrail, PKK, PYD, Barzani, Abdullah Gül, Davutoğlu AKP'si, Tayyip Erdoğan AKP'si, Oynak, Suriye muhalefeti oynak, Özgür Suriye Ordusu, teröristler, Suudi Arabistan, Katar. Kürt koridorunu bozma cephesi. Suriye, İran, Irak, Lübnan, Türkiye'nin milli güçleri, Rusya, Çin Halk Cumhuriyeti. ABD ve İsrail'in Kürt koridorunu açması, Irak'ın kuzeyinde kukla devleti yaşatmak için zorunludur. Denize yolu olmazsa ve Türkiye himaye etmezse Barzanistan yaşayamaz. Ne var ki Kürt koridorunun açılması aynı zamanda Diyarbakır'ı ikinci İsrail'e merkez yapmak için kritik aşamadır. Bunu kuşkusuz Türk Silahlı Kuvvetleri de biliyor. Ancak daha önemlisi Türkiye'deki milli şahlanıştır. Artık Türkiye'nin kırmızı çizgilerinin sahibi 2012 yılında 19 Mayıs'ta İstanbul'da, 16 Eylül'de Antakya'da, 29 Ekim'de Ankara Ulus Meydanı'nda, 10 Kasım'da Ankara Tandoğan Meydanı'nda, 13 Aralık'ta Silivri'de, 22 Aralık'ta Menemen'de, 2013 yılında Nisan'da Silivri'de, 19 Mayıs'ta Ankara'da ayağa kalkan milyonlarca halktır. Barikatlar yıkılmıştır. Hele dünya ölçeğinde etkileri olan Haziran ayıklanmasından sonra herkes bu büyük gücü hesaba katmak zorundadır. İkincisi Suriye'nin direnişi başarılı oldu. ABD Orta Doğu'da asker kullanamıyor. Asya cephesi güçleniyor ve gelişmeleri belirleyen bir konuma geldi. ABD'nin Kürt koridoru planı kayıya dayanmış ve iflas etmiştir. Bu konu ileride ayrı başlık altında işleyeceğiz. 3. 3. PKK'nın ABD ile işbirliği. 3. 3. 1. Genel olarak. ABD ile işbirliği PKK yöneticilerinin açıkça ve övünerek savundukları bir politikadır ve lafta kalmamakta açıkça uygulanmaktadır. Hatta şu açık bir gerçektir. PKK gelişmesini bütün ABD'nin 1990 ve 2003 yıllarında Irak'ı işgal etmesine ve bölmesine borçludur. Bizzat PKK yöneticileri ABD'nin 2004 sonrasında kendilerinden Türkiye'ye yönelik silahlı eylemlere girişmesini istediklerini açıkladılar. Dipnot, PKK'nın o zamanki lider kadrosunu Osman Öcalan ve Nizamettin Taş, Ruşen Çakır'a söylüyorlar. Bakınız Vatan, 27 Ocak 2013. ABD'nin PKK'ya yardımlarının artık Batı yanlı siyasetçiler de kabul etmektedir. Türkiye'nin eski Washington Büyükelçisi ve CHP Milletvekili Şükrü Elekdağ şu açıklamayı yapmaktadır. PKK'nın hayatta kalmasını ve vurucu gücünü muhafaza etmesini sağlayan Amerika'dır. Dipnot, aktaran Hasan Pulur, Milliyet, 23 Aralık 2010. PKK'nın ABD ile işbirliğini burada ayrıntılı olarak inceleyecek değiliz. Ancak herkesin bildiği olguları, özellikle PKK'nın kuyruğundaki solcularımız hatırlatmaya ihtiyacı var. 3. 3. 2. Siyasal ve hukuki destek. ABD, Kaliforniya eyaleti Los Angeles Bölge Mahkemesi 5 Ekim 2001'de PKK'nın terörist olmadığını ve faaliyetlerini engellenemeyeceğine karar verdi. Yargıç Audrey B. Collins, PKK'nın Cenevre Sözleşmeleri ve bunlara bağlı protokollerde tanımlanan bir silahlı çatışmaya taraf olduğunu ve dolayısıyla terörist sayılamayacağını ABD yargısı adına hükme bağladı. Böylece ABD hukukuna göre PKK ve Türkiye daha o tarihte savaşın taraftarı oldu. Bu kararla PKK Milli Kurtuluş Savaşı veren bir örgüt konumuna oturtuldu. ABD yasalarının geçerli olduğu topraklarda PKK'ya serbestçe faaliyet hakkı tanındı. PKK'nın Kuzey Amerika temsilcisi Kani Gulam, 2001 yılında pasaport sahtekarlığı nedeniyle yakalandı ve yargılandı. PKK temsilcisi ABD yasalarına göre 10 yıl hapis cezası alması ve ardından sınır dışı edilmesi gerekirken mahkeme tarafından serbest bırakıldı. Mahkemenin bu kararı alması için ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Türkiye Masası Şefi Graham Fuller ve Kaliforniya Senatörü Bob Filner PKK temsilcisi lehine tanıklık yaptılar. Böylece ABD bu mahkeme kararıyla da PKK'yı Milli Kurtuluş Savaşı yürüten bir örgüt olarak kabul etmiş oldu. Dipnot, bu konuda ayrıntılı bilgi için bakınız Aydınlık 13 Ocak 2002. ABD dışişleri yazışmalarında 17 Kasım 2004 günü Irak'ta Bakuba ve Tikrit'te gözaltına alınan PKK üyeleri için özgürlük savaşları terimi kullanıldı ve bu gösteriyor ki ABD Dışişleri Bakanı 1979 yılında PKK'yı terörist örgüt kabul eden kararı ve resmi ağızların bu yolda açıklamaları göstermelikti. Dipnot, Vatan 26 Kasım 2010. PKK güdümündeki Washington Kürt Enstitüsü ABD tarafından korundu ve resmen desteklendi. Enstitünün danışma kurulu ABD yönetiminin devletçe desteğini kanıtlayan isimlerle doludur. ABD Kürt Enstitüsü'ne desteğini Dışişleri Bakanlığı'nın önde gelen stratejistlerinden biri olan Profesör Doktor Michael M. Gunter üzerinden yürütüyordu. Dipnot, Aydınlık 13 Ocak 2002. ABD'nin katkılarıyla Batı ülkelerinde PKK'ya serbest çalışma şartları sağlandı. Bu yöndeki talebini gerçekleştirmek için PKK'nın adı KADEK olarak değiştirdi. AB, PKK'yı adı değiştirilinceye kadar terör örgütleri listesine koymadı. KADEK terör örgütleri listesine alınmadı. ABD işgal güçleri, Irak'ın çeşitli bölgelerinde PKK üyelerini yakalama olanakları kullanamadıkları gibi tutuklanan PKK üyelerinin de serbest bırakılmasını sağladılar. Özellikle ABD Irak'ta PKK faaliyetine özgürlük sağladı. Dipnot, ABD Dışişleri Bakanlığı iç çalışmalarının ortaya dökülmesine bu konuda çok sayıda kripto bulundu ortaya çıkarıldı. Ayrıca bakınız Vatan 11 Kasım 2010. ABD'nin resmi kurumları sık sık Sivas ve İskenderun'a kadar uzanan Kürdistan haritaları yayınlıyorlar. Kuzey Irak'ta okutulan ders kitaplarında bulunan Sivas'a kadar Kürdistan haritalarını 1997 yılında bizzat Amerikalı uzmanlar hazırladı. Sayfa 105 ayrımın sonu.